Satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Satır Arası programına ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmelerinin satır aralarını programımızda okumaya çalışacağız. Türkiye'nin Afrin'deki terör odaklarını temizlemeye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son noktayı değerlendireceğiz. Ve tabii Suriye rejimi ile Afrin'deki terör örgütü arasında anlaşma sağlanıp sağlanmadığı konusundaki iddialar da hem Türkiye hem de bölge ve dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Ayrıca iç siyasette de siyasi partiler arasındaki ittifak arayışlarındaki son durumu da satır arası programında değerlendireceğiz. Fatih Atik, istersen öncelikle Suriye rejiminin terör örgütüyle Afrin'de bir anlaşmaya varıp varmadığı konusuyla başlayalım.
Evet.
Şimdi dün Reuters haber ajansı bir haber geçti ve bu Türkiye'nin ve dünyanın gündemine girdi. Şam yönetimiyle, Esad yönetimiyle Afrin'deki PYD-YPG terör örgütünün anlaşmaya vardı ve Suriye rejim güçlerinin Afrin'e girecekleri iddiaları vardı. Biraz önce de Reuters haber ajansı bir son dakika gelişmesi olarak Halep'ten yola çıkan Esed'e bağlı güçlerin Afrin'e girmeye başladığını duyurdu. Tabii bu Reuters haber ajansının duyurduğu bu haber teyide muhtaç bir haber. Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığını önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Evet. Çünkü dün de Suriye resmi haber ajansı Sana bir haber geçmişti. Ve Suriye resmi haber ajansı Sana'nın geçtiği bu haberde Suriye rejim güçlerinin 1-2 saat içinde Afrin'e gireceği iddia edilmişti. Ama 1-2 saat içinde bırakın Suriye rejim güçlerinin Afrin'e girmesini, bu saate kadar Suriye rejim güçlerinin Afrin'e girdiğine ilişkin hiçbir haber gelmedi. Reuters'ın bu haberi de bence teyide muhtaç bir haber. Bu haberin teyit edilmesi gerekiyor. Tabii şimdi Halep'e girdiği iddia edilen bu güçlerin Suriye rejiminin güçleri mi oldu? Yoksa Suriye rejim güçleri adı altında oraya gönderilen PKK'lı teröristler mi oldu? Bu önümüzdeki saatlerde ve günlerde ortaya çıkacak.
Evet.
Nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeyi?
Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Esad Aralık ayında yaptığı açıklamalarda PYD'yi vatan haini ilan etmişti. PYD Amerikan güçleriyle ortak hareket edip ülkeyi bölmeye çalışan bir hain örgüt olarak nitelendirilmiş ve bunlar cezalandırılacak demişti. Vatan haini diye açıklama yaptı. O haberleştirildi, yayınlara konu oldu.
Evet.
Şimdi o gün haber vatan haini dediği bir örgüte bugün destek veriyor, pozisyonuna düşüyor. Yani bence burada tam bir destek manası olacağını düşünmüyorum. Tam bir destek çıkacağını düşünmüyorum. Al-ver oyunu devam ediyor. Türkiye'yi biraz daha sıkıştırmaya dönük bir hamle olabilir. Dün Sayın Cumhurbaşkanı hem Rusya lideriyle hem de İran Cumhurbaşkanı ile konuştu. Ve Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını en açık şekilde iletti.
Evet.
Yani Dışişleri Bakanı da bu sözleriyle bunu ete kemiğe büründürdü. Şayet Afrin Suriye'nin bir toprağı. Biz de oraya işgal etmek için veya kalıcı olmak için gitmiyoruz.
Evet.
Şayet Suriye rejimine ait birlikler ya da milisler kimlerse bunlar PYD'yi, PKK'yı oradan çıkarmak ve yeniden Afrin'de kontrolü sağlamak için gidiyorlarsa zaten Türkiye'nin buna bir itirazı olamaz. Ama sen vatan haini ilan edip terör örgütü ilan ettiğin bir yapıya destek için oraya gidiyorsan bu Türkiye'nin güvenlik menfaatlerine, güvenlik politikalarına aykırı bir durum. Ve orada kim olursa olsun buraya Türkiye müdahale edecektir. Amerika Birleşik Devletleri'ne ne dedik? Eğer sizin askeriniz teröristlerin yanında duruyorsa durmasın. Teröristlerin yanından çekin. Çünkü biz onlara müdahale edeceğiz. Çekmezseniz bu sizin kabahatiniz. Bu siz suçlu olursunuz yani. Biz size deklare ediyoruz dedik. Aynı şey Suriye rejimi için de geçerli. Eğer Suriye rejimi kendi askerlerini gönderdiğini zannetmiyorum ben. Özellikle onun altını çizmek lazım.
Zaten Reuters haber ajansının geçtiği haberde de yani rejim askerlerinin değil, rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgeye girmeye başladığını duyuruyor. Tabii bu Afrin bölgesine girmeye başladığı duyurulan güçlerin dün Halep'ten yola çıktığı sosyal medya görüntülerde yansımıştı.
Ya olabilir. Yani Mihraçlulara bağlı bir takım birliklerden söz ediliyor. Birlikte değil de milis güçlerinden söz ediliyor. Türkiye'nin terörist olarak aradığı Mihraç Ural. Hı hı. Ayrıca Hizbullah, İran kontrolündeki bazı birlikler, milis güçleri oraya geçebilir. Yani oraya böyle bir düzenli ordu birliğinin geçme imkanı yok. Hı hı. Zaten Esad'ın elinde ne kadar o birlik var?
Evet.
Kendi savunmasını ne kadar yapabiliyor onu da bilemiyoruz. Yani şu anda Doğu Guta'ya saldırıyorlar. Hı hı. Hava bombardımanları yapıyorlar. Ama onun dışında diğer bölgelerde çok da ilerleyebildiklerini söylemek zor. Mesela Deir ez-Zor'da da PYD'ye saldırdı Esad. Hı hı. Onu unutmayalım. Geçen hafta Deir ez-Zor Suriye'nin petrol bölgelerinin olduğu bölüm. Hı hı. Ve şu anda YPG, PYD, PKK'nın kontrolü altında Amerika destekli olarak. Hı hı. Geçen hafta o bölgede bir çatışma çıktı. Hı hı. Suriye rejimi güçleri o bölgede PYD'ye saldırdı, PKK'ya saldırdı. Hı hı. Rus ve İran güçleriyle birlikte. Amerika onları bombalayarak oradan uzaklaştırdı. Sert bir karşılık verdiler. Hatta çok sayıda rejime bağlı birliklerdeki askerlerin ya da işte milis güçlerin kayba uğradıkları. Bu arada 3 Rus askerinin ya da generalinin de öldüğü, subayının da öldüğü notu gelmişti. Şimdi PYD'yi vatan haini ilan eden, Deir ez-Zor'da onlarla çatışan Esad'ın Afrin'de PYD'ye destek vermesi diye bir şey bence doğru değil. Hı. Yani böyle bir fikir çok mantıklı gelmiyor bana. Ama tabii sahada kimin eli kimin cebinde o da belli değil.
Evet.
Bölge bölge o çıkarlar değişebilir. Fakat eğer böyle bir hareket yapacaklarsa ki yapıyorlarsa sen söyledin bazı görüntülerden bahsettin. Hı hı. Bu PYD'ye destekten çok Türkiye'yi sıkıştırma hamlesi gibi geliyor bana. Evet. Ve bugün az önce Suriye affedersiniz Rusya tabii Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye ve Suriye rejiminin Afrin'de yaşananlar Türkiye ve Suriye rejiminin karşılıklı konuşmasına zorunlu kılıyor. Doğrudan iletişime geçmeleri lazım. İkisinin politikaları bunu, ikisinin çıkarları bunu zorluyor diye bir açıklama yaptı. Yani Türkiye'yi biraz daha Esad rejimiyle konuşmaya dönük sıkıştırmak adına böyle bir hamle yapılmış olabilir. Evet. Ama Amerikalı da olsa, rejimin milislerinden de olsa, hı hı. teröristlerin yanında duruyorsa Türkiye için bir şey fark etmez yani. Evet. Neticede
şimdi tabii
terörle mücadele esastır.
Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceğine yönelik haberler dün medyaya yansıdı. Ancak benim bilgilerime göre Suriye rejimiyle Afrin'deki YPG-PYD terör örgütü arasında Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının hemen ertesi gününden itibaren bir kirli pazarlık başladı.
Evet.
YPG-PYD terör örgütü Afrin'de sıkışacağını anlayınca Suriye rejimini Afrin'e davet etti. Ancak Suriye rejimi PYD-YPG terör örgütüne bazı şartlar öne sürdü. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde. Bugün bir ayı falan geçti Zeytin Dalı Harekatı. Evet. Ve bir aydan beri bu pazarlıklar devam ediyor. Suriye rejimi Afrin'e girmek için PYD-YPG terör örgütünün Afrin'i terk etmesini, elindeki ağır silahları rejime teslim etmesini şart olarak koştu.
Evet.
PYD-YPG terör örgütü ise bunu kabul etmedi. PYD-YPG terör örgütü dedi ki, Afrin'de Suriye bayrağını çekelim, hükümet konağında Şam yönetiminin bir valisi otursun, ancak Afrin'deki güvenlik ve kontrol PYD-YPG terör örgütünün elinde olsun.
Yani.
Bir aydan beri bu pazarlık sürüyor. Afrin'deki terör örgütüyle Şam yönetimi arasında bu pazarlıklar sürüyor. Ve bu pazarlıklarda bildiğimiz kadarıyla henüz daha bir anlaşmaya varılmadı.
Şimdi orayı Afrin'i Suriye'ye teslim ederse bu örgüt,
hı-hı.
iki gün sonra çık mı diyecek oradan? Öyle bir şartı olacak yani.
Evet.
Öyle değil mi? Yani.
Şimdi tabii dün bu olay medyaya yansıyınca Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. O da dedi ki, eğer dedi rejim dedi Afrin'deki PYD-YPG teröristlerini temizlemek için Afrin'e geliyorsa bizim için problem yok dedi. Fakat dedi rejim dedi Afrin'de PYD-YPG terör örgütüne destek olmak için geliyorsa Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimse durduramaz. Biz sonuna kadar gideriz dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve arkasından da İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çünkü biliyoruz ki Suriye'de rejim diye bir şey yok. Suriye'deki rejim denilen şey
Rusya
ve İran. Rusya ve İran'ın kontrolünde olan bir Esad yönetimi var şu anda Suriye'de. Ve Suriye rejimi eğer Afrin'e girecekse bunun Rusya ve İran'ın bilgisi haricinde olması da mümkün değil. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı hem de İran Devlet Başkanı'nı aradı ve görüştü. Ve biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı hem Putin'e hem de Rouhani'ye bu konuda en net mesajları verdi. Dedi ki eğer Suriye rejim güçleri Afrin'e girerse bu bizim için büyük bir sorun olur.
Sonuçları olur dedi.
Sonuçları olur dedi. Biz bunu gereğini yaparız dedi. Yani net mesajı verdi. Hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada bu görüşmelerden sonra bu konudaki Türkiye'nin görüşlerinin hem Putin'e hem de Rouhani'ye iletildiğini ifade etti ve dedi ki eğer rejim güçleri Afrin'e girerse bu felaket olur bölge için, Suriye için felaket olur dedi. Tabii şimdi bugün biraz önce gelen haber yani Suriye güçlerinin, rejim güçlerinin Afrin'e girdiğine ilişkin haber ne kadar doğru değil onu önümüzdeki saatlerde teyit edeceğiz. Tabii Afrin'e girenler Suriye rejiminin ne kadar gücü? Yani direkt Suriye rejimiyle bağlantılı güçler mi? Evet. Yoksa Suriye rejiminin kontrolünde oradaki milisler mi, halk güçleri denilen güçler mi? Bunları önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ama Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında da ifade etti. Dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ifade etti. Türkiye Zeytin Dalı Harekatı konusunda kararlı. Sonuna kadar gidecek. Afrin'deki terör odakları temizlenecek. Karşısına kim çıkarsa çıksın. Eğer Suriye rejim güçleri adı altında PYD-YPG teröristleriyle yan yana Türkiye'nin karşısına çıkanlar olursa Türkiye onları da hedef almaktan çekinmeyecektir. Daha önce hatırlarsan Münbiç konusunda aynı şeyler ifade edildi. Eğer Amerikan askerleri PYD-YPG teröristlerinin kıyafetlerini giyerek Türk askerinin karşısına çıkarsa hedef olmaktan kurtulamayacağını Türkiye net bir şekilde ifade etti. Türkiye bu konuda kararlı ve bu kararlılığı sonuna kadar devam edecek. Ta ki Afrin'de terör örgütleri ve teröristler temizlenene kadar. Ben Suriye rejiminin Afrin'deki teröristlere ve terör odaklarına hami olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü oradaki PYD-YPG Suriye'nin toprak bütünlüğünün de düşmanı.
Evet.
Orada bir özerk yönetim oluşturdular şu anda Afrin'de. Suriye rejimi oraya müdahale edemiyor. Müdahale edecekti de şimdiye kadar niye müdahale etmedi o zaman? Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra mı aklına geldi? Eğer müdahale etmesi gerekiyorsa Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce müdahale etseydi, oradaki PYD-YPG teröristlerini temizleseydi, Türkiye'nin zaten Zeytin Dalı Harekatı yapmasına gerek kalmazdı
yani.
Zaten Suriye rejimi Afrin'e müdahalede yetersiz kaldığı için ve orada terör yuvalanması olduğu için Türkiye müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü oradaki terör yuvalanması Şam yönetimine zarar vermiyor. Türkiye'ye zarar veriyor. Kilise zarar veriyor. Hatay'a zarar veriyor. Ve Türkiye'de müdahale etmek zorunda kaldı. Şimdi Şam yönetimi Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Afrin'deki terör yuvalanmasına müdahale etmek zorunda kaldıysa günaydın derler Şam yönetimine. Niye daha önce müdahale etmedin? Niye şimdi müdahale ediyorsun sorusunu sorarlar.
Şimdi orada işte bu PYD ile ilgili Rusya'nın tutumu önemli. PYD'nin Rusya'da hala biliyorsun Moskova'da ofisi var.
Evet.
Ve bunu terör örgütü olarak kabul etmediler.
Hı-hı.
Bu öyle bir satranç ki bölgede ne Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenebiliyorsun ne de Rusya'ya güvenebiliyorsun. Hı-hı. Her ne kadar operasyonlar başladığından bu yana Rusya ile birlikte hareket etsek de bir bakıyorsun Rusya ile sahada birlikte hareket ediyorsun. Soçi'deki görüşmelerde Mihraç Ural denen terörist karşına çıkıyor. Ruslar getirmiş. Evet. Soruyorsun bizim haberimiz yoktu bundan diyebiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakınca Amerika verdiği sözleri tutmuyor. Ondan sonra Başkan Obama ve Başkan Trump dahil defalarca Türkiye'ye söz vermelerine rağmen tutulmadı yani neticede. Şimdi Tillerson geldi en son yapılan görüşmede. Artık bıçak kemiğe dayandığı için bir adım atmak zorunda kaldılar Türkiye'ye dönük olarak. Yani buradan şuraya bağlayacağım. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Rusya ya da İran. Yani diplomaside, uluslararası ilişkilerde %100 dostluk ya da %100 müttefiklik, düşmanlık yok. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Türkiye de kendi çıkarını düşünecek buradan. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün dedi ki dostlarımızla konuşuyoruz. %100 hemfikir olmasak da birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.
Evet.
Yani buradan Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkileri koparmadan Rusya ile sahada birlikte hareket edilebileceğini gösteriyor şu anda Türkiye. İlerleyen günler Türkiye'nin lehine olacak diye ben düşünüyorum. Esad da Lavrov'un açıklamalarından anladığımız kadarıyla Türkiye ile yeniden diyalog kurmak istiyor. Bazı konularda. Yani Rusya dış dedin ki sen Esad diye bir şey yok orada. Rejim diye bir şey yok. Rusya ve İran var. Yani fiili olarak. Onlar ne derse bu oluyor. Dolayısıyla Lavrov'un bu açıklamalarından sonra bakıldığında Türkiye'yi Suriye rejimiyle doğrudan temasa dönük teşvik edici bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Ki aslına bakarsan dolaylı olarak temas da var zaten. Yani Soçi görüşmelerinde, Astana görüşmelerinde masadaki taraflardan bir tanesi de Suriye rejimiydi. Evet. Yani aynı masa etrafında Suriye rejimiyle Türkiye oturabiliyor, konuşabiliyor. Buradan bakıldığında önümüzdeki süreçte bu yönde gelişmeler yaşanabilir. Doğrudan ilişki kurma anlamında demiyorum ama yani dolaylı anlamda da daha yakın bir iletişim kurulabilir. Bak İstanbul'da başkonsolosluğu açık hala Suriye'nin. Ankara'da bir büyükelçiliği yok ama
evet.
Büyükelçisi yok ama başkonsolosluk açık. Dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak da Suriye makamlarına bilgilendirme de yapılmıştı. Yani bir iletişim sürüyor iki ülke arasında bir şekilde. Şimdi Türkiye ne yapacaksa ona karar verecek ve kendi kemiğini kendisi kesecek. Bu cümleyi en son zamanlarda çokça kullanıyoruz hepimiz. Ne zaman Türkiye elindeki askeri gücü sahaya yansıttı, ondan sonra bölgede pozisyonlar değişmeye başladı.
Evet.
Bugüne kadar yüksek sesle söylüyorduk eleştirilerimizi. Amerika Birleşik Devletleri duysun istiyorduk. Fakat ne söylersek söyleyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyordu. Ne zaman sahaya indi Türkiye? O zaman işler değişti.
Evet.
Amerikan yönetiminin bir de ben şöyle bir endişeyle bakıyorum biraz mevzuya. Soru işaretiyle daha doğrusu. Türkiye ile ilişkileri koparmak istemiyor Amerika bir taraftan ama Türkiye'nin Rusya ve İran'la olan ilişkisinden de mutlu değil. Rahatsız yani. Orayı da bir şekilde karıştıracak adımlar attığını söylemek mümkün. Nasıl oluyor bunlar? İşte harekat öncesinde Rus uçağı düşürüldü.
Evet.
Bu Rus uçağını düşürmek için muhalifler adres gösterildi düşürenler olarak. Fakat bugüne kadar binlerce sorti yaptı Rus uçakları. Hiçbir sortisinde hava saldırılarında düşürülmemişti. Ne oldu da tam Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce böyle bir hamle geldi? Bir. İkincisi Rusların Hmeymim askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdi teröristler.
Evet.
Dronlarla. Orada da 6-7 tane uçak tahrip edildi. Personelden kayıplar oldu filan. Yani Türkiye'den kınama geldi. Arkasından Rusya açıklama yaptı. Putin dedi ki bu saldırının arkasında Türkiye ve Türk hükümetinin olmadığını biliyoruz. İkimizin arasını bozmaya çalışan başka güçlerin devrede olduğunu farkındayız açıklamasını yaptı. Yani bu iki saldırıya baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Türkiye'ye dönük hem adım atmıyor. Son gelişmelerden sonra Türkiye'yi kaybetmemek için böyle bir takım tekliflerde bulunuldu. Ama Rusya ve İran'la olan ilişkileri bozmak için de her türlü sabotaj girişiminde bulunuyorlar. Yani Türkiye çok kritik bir dönem işte.
Şimdi tabii,
İki ülkeyle de ilişkileri koparmadan sahada operasyonunu yapmak zorunda. Bu da şu anda başarıyla ilerliyor bence.
Şimdi bu başarıyla ilerliyor. Tabii bu arada diplomatik temaslar da devam ediyor. Ülkeler arasındaki görüşmeler. Türkiye'nin hamlelerini Suriye'deki güçler çok yakından takip ediyor. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'yla Dışişleri Bakanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Amerika Savunma Bakanı'yla Savunma Bakanımız bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabul etti. Tabii bu Amerika ile olan yakınlaşma Suriye, İran ve Rusya tarafından da yakından takip ediliyor.
Evet.
Bizim Rusya ve İran'la olan temaslarımız da Amerika tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye şu anda bence bölgesel ve küresel bir güç olarak Suriye'deki oyunları bozuyor. Suriye'de çok doğru hamleler yaparak Suriye'deki gelişmeleri yönlendirmeye çalışıyor ve yönlendiriyor. Tabii bundan Suriye üzerinde hesapları olan Amerika başta olmak üzere bazı ülkeler rahatsız oluyorlar. Ama Türkiye tabii Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran gibi bir toprak kazanma peşinde değil. Orada kalıcı olma peşinde değil. Türkiye'nin amacı çok net. Türkiye'nin amacı sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye açısından çok önem taşıyor. Çünkü bizim 911 kilometre sınırımız var. Hı hı. 911 kilometre sınırımızda bir terör devletinin olması yerine ortak bir Suriye devletinin olması Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından çok önemli. Bu nedenle Türkiye çok doğru hamleler yapıyor. Satrançta olduğu gibi çok doğru taşları çok yerinde oynuyor. Ve bundan diğer ülkeler de rahatsız oluyor. Ama Türkiye tabii kendi güvenliği, kendi huzuru için bu hamlelerini yapmaya devam edecek. Rusya ile İran'la ilişkilerini iyi sürdürdüğü gibi Amerika ile de ilişkilerini iyi sürdürecek. Çünkü bu sen de biraz önce ifade ettin. Diplomaside ebedi dostluklar ve ebedi düşmanlıklar diye bir şey yoktur. Her ülkenin menfaati vardır. Diplomaside menfaatler çakıştığı zaman dostluklar da biter, müttefiklikler de biter. O yüzden her ülkenin kendi menfaati önemlidir.
Bir de orada hareketlilik oldu farkındaysan. Aha. Şimdi bak, Esad rejiminin Afrin umurunda mıydı?
Evet.
Değildi. Aha. Veya Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili PYD ilişkisi. Şimdi Türkiye hamleyi yapınca Amerika beklediği desteği vermedi Afrin'de.
Evet.
Ya da öyle görünüyor. Yani verdiyse de Türkiye'yi karşısına almak istemiyor Amerika Aha. Birleşik Devletleri. Onu da iyi görmek lazım. Ve terör örgütü gidip Esad'la pazarlık yapıyor. Farkında mısın? Yani Esad'ı davet ediyorlar oraya.
Şimdi bu işin ayrı boyutu.
Tabii. Ayrı boyut.
Tabii.
Yani orada bir de arkada Amerika'ya karşı oluşmuş bir güvensizlik var.
Aha.
PYD'nin yaşadığı bir güvensizlik var. Hatta burada HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı. Duruşmada dedi ki, bugün Kürtlere destek veriyor gibi görünenler, yarın başları sıkıştığında ya da işte çıkarları değiştiğinde Kürtleri ilk vuracak olanlar bunlardır dedi.
Hı hı.
Yani Kürtler arasında da, daha doğrusu bu terör örgütünün yandaşları arasında da Amerika ile ilişkiler noktasında bir karamsarlık var bence. Hı. Amerikan Dışişleri Bakanı ne söyledi? Artık dedi, Suriye'de farklı görünüp farklı hareket etmeyeceğiz. Hı hı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri birlikte aynı yönde hareket edecek dedi. Hı hı. Şimdi bak, bu bir oyalama taktiği olabilir. Türkiye'yi biraz daha yavaşlatma ve durdurma taktiği olabilir. Ama bir Dışişleri Bakanı'nın ağzından böyle bir ifadenin çıkması önemlidir. Müttefikimizle biz ilişkileri koparmıyoruz. Hı hı. Aynı yöne bakıyoruz. Bir şekilde Türkiye'yi razı edeceğiz. Açıklaması yaptı. Peki bundan YPG hoşlandı mı zannediyorsun? Hoşlanmadı.
Evet.
YPG bir piyona dönüşmüş. PKK bir piyona dönüşmüş. Bir taraftan Amerika'nın kucağına gidiyor. Bir taraftan Rusya'nın yanına gidiyor.
Hı hı.
Rusya da bunu kullanmak istiyor. Şimdi bu hamleleri öyle de görmek lazım. Ama Türkiye sahadaki kararlılığını sürdürdüğü ve başarısını artırdığı sürece daha çok oyunların yaşanacağını göreceğiz.
Ben tabii şimdi
bu... Dengeyi bozdu ifadesi çok doğru bir ifade.
Evet, sen biraz önce söyledin. YPG-PYD Esad rejimiyle anlaşma yolunu tercih etti. Anlaşmaya gitti. Şimdi tabii bu şu açıdan önemli. PYD-YPG'nin Afrin'de ne kadar sıkışmış olduğunu da bir göstergesi.
Tabii.
Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor ve bugün mesela Türkiye'nin Kilis sınırı tamamen terörden temizlendi. Ve adım adım Türkiye amacına doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ifade etti. Afrin şehir merkezini çepeçevre saracağız ve oraya silah ve yardım gitmesini engelleyeceğiz dedi. Türkiye adım adım gidiyor. Terör örgütü YPG, PYD, PKK Afrin'de sıkıştı.
Evet.
Sıkışmasından dolayı da Esad'la bile işbirliği yapmak zorunda kaldı.
Yani işte dengeyi bu, nasıl bozduğunu evet, gör.
Bu Türkiye'nin bir başarısıdır bence. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşacağının da bir işaretidir. Terör örgütünün sıkışmışlığının bir göstergesidir ve kaçış aramaktadır. Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde hedefine ulaşacağını göstermektedir.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arasını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programı devam ediyor. Fatih Atik, cinsel istismar, çocuklara cinsel istismar konusunda son yaşadığımız olaylar çok acı vericiydi. Özellikle Adana ve Antalya'da yaşanan olaylar tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Kimsenin yaşamak istemediği olaylar, kimsenin duymak istemediği olaylar, görmek istemediği olaylar. Ve Adana ve Antalya'da yaşanan bu olayların ardından hükümet de harekete geçti. Cinsel istismar suçlarındaki cezaların arttırılmasına yönelik bir çalışma yapılacak. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında bu yönde bir karar alındı. Burada nasıl bir düzenleme yapılacak, neler yapılacak?
Aslında bu konuda çok fazla yasal boşluk yok bildiğim kadarıyla. Çünkü çocuklara ve hayvanlara yönelik istismar saldırı suçlarından, cinsel saldırı suçlarında müebbet hapisle yargılanıyor şu anda yargılananlar bildiğim kadarıyla. Bu çeşitli şekilde indirimlere tabi tutulabiliyor ama son dönemde verilen cezalar oldukça ağır. Dolayısıyla ceza kanunlarında pek bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum ama bakanlardan ve AK Parti yönetiminden aldığımız bilgilere göre bu ağırlaştırılmış müebbete de dönüştürülebilir. Veya müebbet hapislerle ilgili de indirimin tamamen ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. Yani bunlar ömür boyu hapishanede çürüyecekler. Zaten yani kimsenin bunlara evet demesi, indirimden bahsetmesi, yani bunları makul görmesi mümkün olamaz yani. Bu tam anlamıyla bir cinayet, tam anlamıyla bir
vahşet.
Yani küçücük çocuklara, 3 yaşında, 4 yaşında çocuklara bu şekilde cinsel saldırıda bulunulması, kendi evlatlarına, babaların, annelerin saldırıda bulunması Türk toplumunda değil sadece dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil. Evet. Yani bunun ne partisi olur, ne dini olur, ne milliyeti olur. Yani bu her gördüğümüz her noktada lanetleyeceğimiz davranışlar ve en ağır şekilde cezalandırılmayı hak eden davranışlar. Dolayısıyla bu konuda ben tüm partilerin aynı fikirde olduklarını düşünüyorum. Ve cezaları ağırlaştıracaklar ya da verilen cezalarda indirim asla olmayacak. Bu noktada toplumsal destek son derece önemli.
Evet.
Anne ve babaların, ailelerin çocuklarıyla ve yakınlarıyla ilişkileri son derece önemli. Çünkü çocuklar korkularından bu tip şeyleri ailelerinden saklayabilirler. Küçük yaştaki çocuklar. Yani zaten bebekler için bir şey söylemek mümkün değil. Ama ilkokul çağındaki, ortaokul çağındaki çocukların kız erkek fark etmez. Bu tip saldırılara maruz kaldıklarını biliyoruz ne yazık ki. Ve çocukların sessizliğe büründüğünü, bunu ailelerine anlatmakta çekindiklerine tanık olabiliyoruz. Burada ailelere büyük yük düşüyor. Çocuklarla yakından ilgilenmek lazım. Yani devletin alacağı polisiye tedbirler ya da vereceği cezalar elbette olacak. Zaten olmak zorunda. Devlet bunlara hoşgörülü davranamaz. Ama bunların ortaya çıkartılması, tespit edilmesi noktasında ailelere çok önemli görevler düşüyor.
Tabii burada medyaya da çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bazı özel televizyon kanallarındaki dizilerde bu tür
şiddet,
cinsellik ve özel hayatın gizliliğini ihlali gibi çok kötü örnekler sergileniyor. Bunlar
yasak
da
yasak ilişkiler.
Evet, bunlar da kamuoyunda tepkiye neden oluyor. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden oluyor. İnsanların yanlış yönlendirilmesine neden oluyor. Bu konuda tabii bütün medya organlarına çok büyük görevler düşüyor.
Şimdi elimizdeki telefonlar çocukların elinde de var. Birçok sapıkın karakterli insanların elinde de var. Yani bunların toplumdan ayrıştırılması gerekiyor kesinlikle cezalarla. Ama bence en önemli görev çocukların bilinçlendirilmesi.
Evet.
Aileler, yani devlet ne kadar ceza verir, idam cezası versen ne fark edecek? Yani adamı idam edebilirsin, ömür boyu hapis de verebilirsin. Fakat o çocuğa yaptığı ya da birkaç tane çocuğa verdiği zarar telafi edilemeyecek boyutlarda. O insanları kaybediyoruz, o gençleri kaybediyoruz. Dolayısıyla ailelerin çocuklarına sahip olmaları lazım. hem internet adı altında telefonları yaygınlaşması ve buralardan girilen yabancı zararlı neşriyat siteler, bunlara dikkat etmek lazım. Ayrıca çocukları dinlemek lazım.
Evet.
Yani çocukları takip edip hal hareketlerine dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarz saldırılara uğradıktan sonra annesinin babasının korkusundan ya da işte saldırıda bulunan kişinin korkusundan verebileceği zarardan endişe ederek çocuklar sessizleşiyor.
Evet.
Anlatmıyorlar ebeveynlerine bunu. Bu noktada ailelerin çocuklarıyla daha iyi iletişime geçmeleri lazım.
Bir de bu suçu işleyen canilere karşı hadım cezasının verilmesi de gündemde galiba. Bugün açıklamalar vardı.
Bu ceza geçen sene yasalaştı. Resmi gazetede yayınlandı. Yani kimyasal ilaçlar verilerek bu kişilerin cinsel isteklerinin sona erdirilmesi, bitirilmesi, hadım edilmeleri yani.
Evet.
Ya da bu duygularının azaltılması ile ilgili inançlı müdahaleler söz konusu. Fakat bu resmi gazetede yayınlanıp yasalaşmasına rağmen daha sonra bir takım dernekler buna itiraz eden davalar açtılar ve uygulamalarda geriye duruldu. Durduruldu bildiğim kadarıyla. Şu anda kimyasal hadım işlemi uygulanamıyor.
Evet.
Sen daha hakimsin konuya.
Ama o konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarıldı bildiğim kadarıyla. Adalet Bakanlığı tarafından bir yönetmelik çıkarıldı. Ancak bu yönetmelikle ilgili Danıştay tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. O nedenle o Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi nedeniyle şu anda uygulanamıyor.
Ama yasalarımızda kimyasal olarak hadım edilme işlemi yapılabiliyor. O yönetmelikle ilgili itirazın bir an önce ortadan kaldırılması lazım.
Şimdi sen biraz önce
lazım.
Bir bilgi verdin bu cinsel istismar suçunu işleyenlere verilen cezalarla ilgili. Orada müebbet hapis cezası sadece mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde veriliyor. Yani diğer cinsel istismar suçlarında müebbet hapis cezası verilmiyor. Ama benim bildiğim kadarıyla yapılacak düzenlemede bu cinsel taciz suçunu işleyen bütün kişilere müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin bir düzenleme yapılacak.
Ya yani böyle bir cezalar, şey düşünülebilir
mi? Cezalar arttırılacak.
Hepimizin çoluğu çocuğu var yani.
Evet.
Ateş düştüğü yeri yakıyor neticede ama yani insan düşünebilir mi? Eşine, kızına, annesine, bacısına neyse yani erkek evladın da erkek çocuklara bile saldırıyorlar. Dolayısıyla yani burada cezalandırmanın en ağır şekilde yapılması lazım. O çocuğu kaybediyorsun, o aileyi kaybediyorsun.
Evet.
Toplumdan dışlanıyor, yer değiştirmek zorunda kalıyor. Bütün bir hayatlar mahvoluyor. Yani sapkın ruhların bütün topluma zarar vermeleri söz konusu. O nedenle cezalar. Aile Bakanı ile biz röportaj yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamalarda bulundu. En ağır şekilde cezalandırılacaklar. Ve ben bu yönetmelikle ilgili düzenlemenin de İtirazını da bir an önce düzelteceğini tahmin ediyorum bu yaşananlardan sonra. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil.
Evet. Tabii bugün mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuda çok sert bir açıklama yaptı. Ve bu cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin yağlı urganla idam edilmesine kadar gidecek cezaların verilmesi gerektiğini ifade etti. Tabii toplumda çok büyük bir tepki var bu suçlar konusunda. Haklı olarak bir tepki var toplumda. Yani 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunacak kadar
aşağılık
ahlaktan yoksun aşağılık insanlara verilecek ceza elbette idam cezası olmalı.
Ya o çocuk kaçıncı ameliyatını geçiriyor Adana'daki?
Evet, 4,5
yaşında çocuk yani.
Evet.
Bütün organları parçalanmış.
Tabi bu cinsel istismar suçunu işleyenlerde de artık bu hastalık boyutuna ulaşmış durumda. Bu nedenle bunlara en ağır cezalar verilmeli. Ve gerekirse hadım edilmesi de başta olmak üzere onları toplumdan soyutlayacak bütün cezalar verilmeli. Yaşamaya haklar olmamalı diye düşünüyorum ben bu kadar iğrenç insanların 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunacak kadar. Ama tabii toplumumuzun dikkatli olması gerekiyor. Anne babaların, sen de biraz önce ifade ettin, çok dikkatli olması gerekiyor. Medyanın çok dikkatli olması gerekiyor.
Yani bunu bir toplumsal hükümete dönük bu tür saldırıları bir kampanyaya dönüştürmek yerine duyarlılığı artırmalı medya.
Evet.
Yani burada hükümet bunu niye takip etmiyor? Yani 82 milyon insan yaşıyor bu ülkede. Sapıkların herkesin peşine polis takamazlar.
Ve şunu da söyleyelim. AK Parti hükümetleri döneminde cinsel istismar suçuna verilen cezalar çok arttırıldı.
Evet.
Yani daha önce cinsel istismar, cinsel taciz suçlarının cezaları çok azdı. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan Türk Ceza Kanunu'yla bu suça verilen cezalar çok arttırıldı. Hatta Anayasa Mahkemesi geçen sene mi 2015 yılında bir karar verdi. Bazı yaş gruplarına verilen cinsel istismar suçlarındaki cezaların çok fazla olduğunu, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek bir iptal kararı bile verdi.
Hı hı.
Verilen cezaları çok yüksek buldu. Ama hükümet Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak için yeni bir yasal düzenleme yaptı. Bu düzenlemede bile cezaları arttırdı, düşürmedi yani. AK Parti hükümetlerini bu konuda kimse suçlayamaz. Cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarına verilen cezalar en ağır şekilde arttırıldı ve bu konuda da bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Cumhurbaşkanı da bugün açıkladı. En kısa sürede çalışmalarını tamamlayacak ve bu çalışmaların ardından cinsel istismar suçlarındaki cezaları arttıran, hatta diğer tedbirleri de arttıran, diğer tedbirleri de düzenleyen bir paket hazırlanacak ve ilk bakanlar kurulunda da görüşülecek. Değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.